Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Bugünkü programı yine sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız şöyle, program boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Bana sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana tarihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Seni vermiş benim gibi birine. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Dağıtır gibisin ya hani bana. Gel bu gece sakın kalmasın yarına. Sar beni sarmala verme başkasına. Kör düğüm ol benimle sakın açma. Baksana halime gülme deli diye. Akıl ermez bu gönül işine. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı.
Türk Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Hemen konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Doktor Sayın Osman Topaç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Avrupa Aşı Haftası başladı 24 Nisan itibariyle. 30'una kadar sürecek galiba, değil mi efendim?
Evet.
11.si düzenleniyor bu sefer. Şimdi sadece çocuklara değil herhalde. Çocuklar var, yaşlılar var, bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar var. Birazcık aşının öneminden bir başlayalım isterseniz. Daha sonra kimlere nasıl yapılacağı konusunda görüşlerinizi alalım.
Tabii ki Avrupa Aşı Haftası 2005 yılından beri dünyada kutlanmakta. Ve bu aşı haftası içerisinde Dünya Sağlık Örgütü bir ana tema belirlemekte ülkeler için. Geçen seneki temayla bu seneki tema da aynı.
Nedir bu seneki
tema? Bu seneki tema da siyasi, mesleki ve kişisel düzeylerde bağışıklamaya olan taahhüdün yenilenmesi ihtiyacı. Bunun gündeme getirilmesi.
Hı hı.
Burada ülke olarak da biz bu senede yine 0-5 yaş altı çocuklarımızda kızamık ve polio başta olmak üzere aşı takvimimizde bulunan 13 hastalığa karşı eksik aşılı ya da aşısız çocukların tespit edilerek aşılarının tamamlanması ya da yapılması.
Hı hı. Bu tespit çalışması için daha önceden...
Tabii, sağlık kuruluşlarımızın tamamına aşı uygulayan ve diğer işte 81 ilimizdeki halk sağlığı müdürlükleri ne biz gerekli talimatları verdik. Eksik aşılı çocukların 0-5 yaş altı tespit edilmesi ve bunların eksik aşılarının tamamlanması ya da aşısızsa bu çocuklarımızın aşılarının yine yapılması konusunda gerekli talimatları verdik.
Evet. Şimdiye kadar yapılan aşılarla hangi hastalıkları önledik?
Tabii ki bu taahhüdün yine yazımız içerisinde, talimatımız içerisinde yetişkin aşılamasının da duyarlılığın yetişkinlerde artırılmasıyla ilgili çeşitli faaliyetlerin yapılması. Hı hı. Çünkü sadece çocuk için aşımız yok.
Yok.
Risk grubunda bulunan yetişkinler içinde aşımız bulunmakta. Sorunuza gelince 1977 yılından bu tarafa biz çiçek hastalığını görmüyoruz.
Hı hı.
Dünyadaki yapılan çiçek hastalığına karşı aşılama faaliyetleri sayesinde dünyada çiçek hastalığı yok edildi.
Sıra kızamıkta mı?
Polio. Polyoda ülkemiz 1998 yılında son vakamızı gördük. Yaklaşık 18 yıldır ülkemizde çocuk felci hastalığı görmüyoruz.
Hı hı.
Hastamız yok. Dünyada da şu anda geçen yıl 70 vakaya kadar indirildi dünyada çocuk felci vaka sayısı.
Hı hı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması. Bu senede şu tarihe kadar 7 vaka görüldü ki bu ülkelerde Pakistan ve Afganistan.
Hı.
Afrika'da yok etti polyoyu. Onun için de amaç, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği en büyük amaçlardan biri de polyoyu, çocuk felci hastalığını yok etmek. Bir diğeri de kızamık dediğimiz.
Kızamık, evet. Peki aileler bu konuda duyarlı mı? Çok da fazla duyarlı oldukları söylenemez herhalde, eksik aşılar görüldüğüne göre.
Şöyle, ülkemizde duyarlı gerçekten.
Hı hı.
Aşılama 2015 yılı itibariyle her bir hastalık için ülkemiz aşılama hızı %97-98'lerdeyiz. Ki geri kalan kısımda da aşı yapılması sakıncalı olan bölüm kısımlarda var. Yani
peki
kişilerde
eksik
var.
Aşıların sebebi nedir?
Eksik aşıların sebebi şöyle. Bazen aileler duyarlı değildir. Bir tane aşı yapılmış, aile o ilden, bölgeden taşınmış, gittiği yerde işte sağlık kuruluşuna başvurup aşılamasını yaptırtmamış.
Hı hı.
Ya da aile kendisi aşı yaptırmak istememiş olabilir.
Hı hı.
Bunlara da gerekli bilgilendirmelerin yapılarak aşıların, çocukların yapılmasının sağlanması için uğraşıyoruz.
Evet. Şimdi çocuklar değil sadece dedik, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış yetişkinler de var dedik.
Evet.
Ne tür aşılar yapılacak
şimdi,
peki onlara?
Tabii ki bu tür risk grubu dediğimiz bir tanımlamamız var. Dediğiniz kişiler risk grubu içerisinde olan vatandaşlarımız. Bunlarla ilgili biz aşı kararı alırken uygulama, bağışıklama danışma kurulu dediğimiz bir akademisyenlerden oluşan, bir hocalardan, bu konunun uzmanlarından oluşan kurulumuz var. Bu kurulun tavsiye kararına göre biz aşı kararı alıyoruz. Örneğin şu anda geri ödemede bulunan Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından, SGK tarafından ödenen yaşlılarda, 65 yaş üstünde, şeker hastalarında, hipertansiyonlu, kronik hastalığı olanlarda pnömokok aşısı, zatürre aşısı var. Ödeniyor. Grip aşısı var. Mevsimsel ve domuz gribi diye geçen, ikisini de içeren aşımız var.
Ama bunlar sanıyorum ödeniyor. Kişilerin ücretlerini ödeyerek yaptırdıkları aşılar. Devlet mi karşılıyor?
Devlet karşılıyor. Evet. Reçete karşılığında devlet bunları karşılıyor ve hepatit A aşısı var yine. Şimdi ayrıca da bizim bakanlık olarak da sağlık personeli de risk grubu içerisindedir. Onlara da satın alıp uyguladığımız aşılar var. Bu risk grubunda SGK'nın karşılayacağı aşılarla ilgili biraz daha kapsam genişleyecek gibi gözüküyor.
Evet. Tabii yan etkilerinin olduğundan korkuluyor ve daha çok bu dile getiriliyor. Belki de hani az önce çocuklarını aşılatmıyor aileler dediniz ya, ya da yaşlılar, yetişkinler de işte bu nedenle birazcık korkuyorlar. Çünkü pek çok söylenti var bu konuda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şimdi biz bunun da aşı reddiyle ilgili araştırmalar da yaptık. Neden reddediliyor? Hangi aşılar reddediliyor gibi? Çünkü sebebi ne? Buradaki yaptığımız araştırmalarda da bir, aşının içeriğine güvenmeme. İki, aşının helal aşı olmadığı şeklinde. Üç, kısırlık yaptığı.
Evet.
Dört, yan etkilerinin çok fazla olduğu gibi sebepler var.
Evet.
Şimdi bu
aşıların ithal olmasından mı kaynaklanıyor acaba?
Tabii ki. Şu bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir uyguladığımız aşımızda domuz ürünü diye bir şey söz konusu değil. İkinci şey, kesinlikle aşılarımız kısırlık diye bir şey söz konusu değil. Yapmıyor.
Ama bunların hani ilerleyen yıllarda ortaya çıkabileceği söylenildiğinden belki bir kaygı var.
Genişletilmiş bağışıklama programımız bizim 1981 yılında başladı. O yıllarda bir polio aşı kampanyaları düzenlendi daha sonraki yıllarda. En büyük karşı çıkılan şey kısırlıktı. O zaman bizim nüfusumuzu, bir de bu seneki nüfusumuzu düşünürseniz böyle bir şey söz konusu olmadı bilimsel olarak da ortada. Onun için de yaptığımız araştırmalar sonrasında da şunu söyleyebilirim. Bir, dedim kesinlikle domuz ürünü diye bir şey söz konusu değil içermesi. İki, kısırlık diye bir şey yapması söz konusu değil. İçindeki katkı maddeleri var aşıların. Hastalık, öldürülmüş antijen aşılar içindeki ana maddemiz. Ya da etkinliği azaltılmış. Ama bir de katkı maddeleri var. Aşının hem dışarıdan mikroplarla etkilenmesini önlemek, bir de etkinliğini artırmak. Çok küçük bir dozda verip daha etkin bir bağışıklama elde edebilmek için bazı maddeler katılıyor. İşte adjuvan deniyor. Bu içinde civa, alüminyum, antibiyotik, neomisin dediğimiz antibiyotik gibi bazı maddeler var aşılar içinde. Ama bu katılan maddeler çok çok çok düşük düzeyde, insan sağlığına hiçbir zararı olmayacak miktarda. Kaldı ki civa özellikle gündemde. Civa bizim aşılarda olan etil civa, vücutta tutunmayıp tamamen atılabilen ama yediğiniz bir tabak midye ya da deniz ürünündeki civa, etil civa vücuttan atılamayıp birikebiliyor.
Evet.
Düşünürseniz.
Peki biz üretemiyor muyuz aşıları?
Şöyle, bununla ilgili hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızdan başlayarak Başbakanımıza ve Sayın Bakanımız bununla ilgili zaten basında ve görsel medyada her türlü açıklama yaptılar. Difteri tetanoz aşısıyla 2015 yılından itibaren, ortasından itibaren sözleşmeyi yaptık. Biz difteri tetanoz aşısıyla yerli milli aşımızı üretmeye başladık. Ne zaman tamamen üretmiş olacağız? 4 yıl öngördük biz, çünkü teknolojiyi transfer ediyorsunuz Türkiye'ye ve tamamen yerli, sıfırdan üreteceksiniz. 2019 yılında tamamen yerli olarak üretilmiş difteri tetanoz aşımızı kullanmaya başlayacağız.
Evet. Devamında korku ve kaygıların da önüne geçilmiş
tabii ki,
olacak.
Tabii ki devamında da hepatit A aşısının üretimiyle ilgili bu sene 2016 yılı içerisinde çeşitli çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah onu da bitirip hepatit A'yı da ülkemizde en kısa sürede üretmeye başlayacağız. Evet. Devamı da gelecek.
Gelecek. Şimdi sadece ülkemiz vatandaşları değil, Suriyeliler de bu aşılardan yararlanıyorlar. Onlara da yapılıyor galiba, değil mi?
Tabii ki sınır geçişlerinde 15 yaş altı ve gebelerimiz, Suriyeli gebe annelerimize, 15 yaş altı tüm çocuklarımıza sınır geçişlerinde aşılarımız uyguluyoruz. Hı hı. Kızamık, polio ve diğer aşılar. Ayrıca kamplarda bulunan bütün Suriyeli misafirlerimizin hem yetişkin aşılaması kapsamında hem de çocuk aşılama kapsamında Türk çocuklarımıza uyguladığımızın birebir aynı takvimi ücretsiz şekilde onlara da uyguluyoruz. Sokakta gezen ya da kamp dışındaki diyelim diğer Suriyeli yine misafirlerimize ve risk grubundaysa risk gruptakilere ve çocuklarına, okuldaysa okul aşılamaları, çocuk aşılamalarını birebir kendi çocuklarımıza uyguladığımız şekilde ücretsiz şekilde uyguluyoruz.
Evet. Peki nerelerde nasıl yaptıracaklar bu aşıları?
Şimdi tabii ki her türlü sağlık kuruluşuna başvurabilirler birinci basamakta. Biliyorsunuz aile sağlığı merkezlerimiz var. Buraya başvurup yaptırabilirler. Göçmen sağlığı merkezleri açtık illerde. Hı hı. Oraya başvurup yaptırabilirler. Herhangi bir şey yok o konuda.
Evet. Peki 24'ünde yok. Başladı. 30 Nisan'a kadar mı yaptırmaları gerekiyor? Hayır. Yoksa sonrasında bu sadece farkındalık yaratmak.
Evet. Yetişkin aşılamasıyla ilgili farkındalık yaratmak. Dediğim gibi eksik çocuk aşılamalar veya aşısı çocukların aşılanmasıyla ilgili farkındalık yaratmak. Yoksa bizim için böyle bir sınırlama söz konusu değil.
Diledikleri sağlık kuruluşunda
aynen öyle.
Yaptırabilecekler.
Rahatlıkla.
Evet. Peki birazcık da bu genişletilmiş bağışıklama programından söz edelim.
Evet.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma. Nedir bu?
1981 yılında. Tabii ki 1981 yılında başlatılan bir program, tamamen aşı uygulaması ve işte risk gruplarıyla çocuklarla birlikte çocuk takvimiyle birlikte aşı uygulaması. Şimdi 13 hastalığa karşı bir aşı uyguluyoruz ki dünyanın en önde gelen ülkelerinde ilk 10 sıradayız. Kapsayıcılık artı uyguladığımız aşı oranı nedeniyle 97-98'lerde demiştim. Şimdi bu genişletilmiş bağışıklama programının amacı aşıyla önlenebilir hastalıklara yakalanmadan önce kişileri aşılayarak bağışık hale getirip o hastalıktan doğacak sakatlık ve ölümlerin önüne geçmek. Hı hı. Bu kapsamda da belirli yaş gruplarında belirli bir ulusal çocukluk çağı dönemi aşı takvimi dediğimiz bir aşı takvimimiz var. Hı hı. Bu aşı takvimine uygun olarak da uygun aralıklarda ve uygun zamanlarda çocuklarımızı ve yetişkin olarak da risk gruplarımızı aşılıyoruz. Bu genişletilmiş bağışıklama programı 81 yılından bu tarafa devam etmekte ve şu anda da gündemde olan bir programımız.
Evet, az önce de konuştuğumuz gibi çocuk felcini yok etmek,
evet.
Kızamığı yok etmek bir diğer amaç.
Amaç
galiba.
Şöyle,
hedef belki de
tabii ki
kızamık.
Bir başka
kızamıktan
şey,
sonra ne gelecek bilmiyorum ama.
Bir başka şey, maternal neonatal tetanoz dediğimiz yani anne ve bebek tetanozunu da önledik Türkiye'de. Hı hı. Tabii onu da eliminasyon deriz. Yani Türkiye'de yok ettik.
Evet.
Polio'yu yok ettik. Sıra inşallah kızamıkta.
Evet. Umarız o da yok olsun. Daha pek çok çocuk hastalığı onunla birlikte yok olsun. Ama
evet.
Tabii korku ve kaygılar olduğu sürece aşılamada birazcık sıkıntı yaşanabiliyor ama onun da önüne geçiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız
tabii
var
ki,
diyorsunuz.
Tabii ki. Ülkemiz olarak satın aldığımız ve ülkemizde üreteceğimiz aşılar oldukça güvenilir.
Nereden geliyor aşılar?
Dünya Sağlık Örgütü'nün biz onaylı olan aşılarından, Avrupa Birliği'nin Sağlık Örgütü'nün onaylı olduğu aşılarda ya da Amerika'dan onaylı olan aşılardan alıyoruz. Ya da bizim ilaç kurumumuzdan ruhsat istiyoruz. Şimdi aşılar aldığımız zaman biz direkt kullanmıyoruz çocuklarımıza. Kendi referans laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz ayrıca aşıyı. Hı hı. Aşı eğer uygunsa, yan etkisi her şeyiyle bizim belirlediğimiz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygunsa aşıyı biz bu uygulamaya sokuyoruz. Yoksa iade ediyoruz.
Evet.
İkinci bir şey.
İade ettiğiniz oldu mu?
Tabii ki. O kadar çok. Bazen basında duyduğumuz şeyler olur. Şu aşı yok. Evet. Niye? Temin ediyorsunuz aşıyı. ve aşı uygun çıkmıyor bizim laboratuvarlarımıza göre, iade ediyoruz. Yerine de aşı gelirken yeniden üretilecek bir seri istiyoruz biz. Hı hı. O nedenle bir arada boşluk olabiliyor. İşte aşı sıkıntısı çektiğimiz dönem o olabiliyor. Hı hı. Genelde de o dönemlerde biz bunu yaşıyoruz. Tabii ki.
Evet.
Kaldı ki bir de şu var, aşıların güvenliği de çok önemli, saklama koşulları. Hı hı. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir aşı stok ısı takip sistemimiz diye bir sistemimiz var bizim. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz aşı uygulayan en son noktadaki ki 11 bin şu anki sayımız, hı hı, aşıların 7-24 saat hangi ısıda kaldığını, miat tarihine kadar biliyoruz. Hı hı. Ve kime uygulandığını da rahatlıkla görebiliyoruz web üzerinden.
Miat konusunda da bir sıkıntı yok.
Hayır.
Bu konuda da vatandaşlarımızın kaygı duymamaları
tabii ki,
gerekir.
Tabii ki. Tabii. Bir de saklama koşulları yönden artık hiç kaygı duymasınlar.
Evet. Evet.
Bayat aşı diye bir şey söz konusu değil.
En iyi şekilde bozulmuş muhafaza aşı ediliyor.
Tabii ki. Ve o da güvencemiz altında. 7-24 saat izleyebiliyoruz.
Evet. Dolayısıyla 24 ve 30 Nisan bunun farkındalık haftası.
Evet. Evet.
Ama istedikleri zaman, istedikleri sağlık kuruluşunda, istedikleri aşıları yaptırabilecekler.
Tabii ki
vatandaşlarımız.
Şöyle, risk grubundaki yetişkinlerimiz eğer risk grubunda ise ücretsiz bir şekilde yaptırabilecekler. Ya da, hı hı, reçete karşılığında SGK tarafından ödenebiliyor. Eczanede satın alabilecekler. Çocuklarımız için böyle bir şey söz konusu değil. Yetişkinlerimizden de gebelerimiz için difteri tetanoz aşısıyla ilgili böyle bir şey söz konusu değil.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür
çalışmalarınızda
ediyorum.
Kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Doktor Sayın Osman Topaç konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekledi git, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. E ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım, döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Kimse ölmedi, ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi.
15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin bu kez konuğu Almanya'dan. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhabalar, iyi günler, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar Münih'ten, hepinize selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Münih'te geçtiğimiz hafta Perşembe günü Türk Filmleri Günleri başladı. Sinema severler 29 Nisan Cuma gününe kadar birbirinden ilginç filmleri izleyebilecekler. Hangi filmler var, neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Münih'te Türk Film Günleri Sinema Türk isimli dernek tarafından bu yıl 27. kez düzenleniyor. Şehrin en önemli konser salonlarının bulunduğu ünlü Gasteig Kültür Merkezi'nde gösterime giren filmler Münih'te yaşayan sinema severler için kaçırılmaz bir fırsat. Bu yıl 13 film gösterimde. Her zaman olduğu gibi önemli belgesellere de yer verilen film günlerinde hem Türk hem Alman izleyiciler filmlere büyük ilgi göstermekte. Yapımlar Almanca veya İngilizce altyazılı olduğu için Türkçe bilmeyen izleyiciler de film gösterilerine katılabiliyorlar. Bu yıl açılış 21 Nisan Perşembe günü Türk-Alman-Fransız ortak yapımı olan Mustang isimli film ile yapıldı. Film gösteriminden sonra yapılan kokteylde ise sinema severler Türk müziği eşliğinde ağırlandılar. Hatırlanacağı gibi 2015 yılı yapımı olan Mustang isimli film Cannes Film Festivali yanında birçok uluslararası festivale katılmış ve ödül almıştı. Ayrıca film bu yıl en iyi yabancı film kategorisinde Oscar'a aday olarak gösterilmişti. Çekimleri Kastamonu ilimize bağlı İnebolu'da gerçekleştirilen Mustang filminin yönetmeni ise Fransa'da yaşamakta olan Deniz Gamze Ergüven. Münih Türk Film Günleri'nde bu yıl dikkat çeken belgesellerden biri ise Hadi Çüz, Hadi Hoşça Kal isimli yapım. Geçtiğimiz pazar günü gösterilen bu film yüreği hem Almanya'da hem de Türkiye'de olan insanların yaşamları ile ilgili. Hayatlarının büyük bir kısmını Almanya'da geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmüş ve orada yaşamakta olan birbirinden ilginç 5 karakterin yaşamlarına çok ayrıntılı, çok sıcak bir bakış açısıyla yaklaşan belgesel, değişik kültürel değerlere sahip iki farklı ülkede yaşamanın hem güzel yanlarına hem de zorluklarına değinmekte. İzleyiciler için film gösterimi başlamadan önce hoş bir sürpriz de vardı. Filmin müziklerini gerçekleştiren Unterbibergerhof Musik isimli gruptan bir Alman müzisyen, Türk müziği eserlerini saz eşliğinde hem Türkçe hem Almanca seslendirdi. En çok alkışı ise büyük halk ozanımız Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım isimli eseri aldı. Film gösteriminden sonra sinema severler filmin Alman yönetmenine çekimler hakkında merak ettikleri soruları yöneltebildiler. Ayrıca izleyiciler filmde hayatı konu edilen karakterlerden biri olan ve uzun yıllar Münih'te yaşadıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmüş olan bayan öğretmenle de belgesel hakkında konuşma fırsatı buldular. 27. Türk Film Günleri Münih Gasteig Kültür Merkezi'nde 29 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.
Sinema severleri çok güzel, sinema dolu günler bekliyor o zaman. Evet. Bol seyircili olması dileğiyle hemen bir başka konuya geçmek istiyorum. Borusan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü hafta sonunda Münih'te muhteşem bir konser vermiş. Konser 1837 yılında yapılmış olan Alleheiligen Hofkirche isimli mekanda yapılmış. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum ama birazcık da bu konserle ilgili detaylı bilgi verir misiniz lütfen?
Evet, ben öncelikle sizlere konserin yapıldığı mekan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1800'lü yıllarda yapıldığına siz de değindiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmüş olan bu Alleheiligen Hofkirche der Residenz isimli Katolik Kilisesi yıllarca hiçbir restorasyon yapılmadan adeta yıkılmaya terk edilmiş. Daha sonra ise 2003 yılında restore edilerek 400 kişilik bir alana, bir mekana dönüştürülmüş. Artık kilise olarak kullanılmayan, sadece kültürel etkinlikler, konserler, ödül törenleri yapılan bu görkemli mekanda dünyaca ünlü sanatçılar, sanatseverlerle buluşmakta. Cumartesi akşamı bu muhteşem atmosferde sahne alan Borusan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü dinleyenleri adeta büyüledi. Bilindiği gibi dörtlü 2005 yılında Şef Gürel Aykal'ın desteğiyle kurulmuştu. O yıldan beri de dünyanın önemli konser salonlarında konserler vermekte. Aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın da müzisyenleri olan dörtlü hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok başarılı turne çalışmasını gerçekleştirmekte. Ve uluslararası festivallere katılıp birçok ödüle layık görülen Borusan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü klasik çağdan günümüz bestecilerine kadar geniş bir repertuara sahip. Münih'teki konserde Mozart, Beethoven ve Fazıl Say'ın eserlerine yer verildi. Konser sonunda ayakta alkışlanarak sahneye defalarca tekrar davet edilen dörtlü böylece tüm dinleyenlerin beğenisini kazanmış oldu. Gerçekten harika bir konserdi Münih'te. Evet, benim Münih'ten bu hafta aktarabileceklerim bu şekilde.
Evet, sanat dolu günlere tanıklık ediyor Münih. Yine daha güzel sanat olaylarını dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Enikonu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim.
gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim.
İşimiz, gücümüz yemek olacak artık. Çünkü gerçekten birkaç tarif vereceğiz.
Evet.
İşimiz, gücümüz yemek olacak. Şefimiz sevgili Özgür Aksun'a hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar. Bugün merhaba. Çok keyifli, çok güzel, çok özel tariflerimiz var. Selçuklu mutfağını konuşacağız bugün. Çok güzel tarifleri var. Çok sıhhatli tarifleri var.
Nelerden söz edeceğiz?
Onlardan bahsedeceğiz. Önce Türk mutfağının bu zenginliğinin nereden geldiğini soranlara tabii çok büyük bir imparatorluk. Çok farklı kültürlerin bir araya gelmesinden kaynaklı bir renk cümbüşünden, yelpazenin genişlemesinden dolayı geniş bir coğrafyadan beslenmesi bugünkü bizim mutfağımızın kültürünü, renkliliğini oluşturuyor aslında. Bu büyük mozaik ve bu mozaiğin en güzel parçalarından birisi de Selçuklu mutfağı.
Evet.
Mevlevilik kültürüyle aslında bir taraftan da kutsal. Çünkü bu mutfağın içerisindeki bir kutsal tarafı da var. Çünkü dervişliğe soyunan kişi 1001 gün sürecek önce bir mutfak terbiyesiyle. O işe başlıyor. Eğitim böyle başlıyor. Hatta öldüğü zaman dünyada adına ateş rengi taşlarla anıt mezar yapılan ilk aşçı Mevlana'nın aşçısı. Hazreti Ateşbazı Veli. Mesela bu çok bilinmeyen bir şey. Ve dünya mutfaklarındaki ilk ekipleşme, yani mutfak ekibinin sadece tek bir aşçı değil de bir ekiple çalışma sistemi yine Mevlevilerde dergah içerisinde oluşmaya başlıyor. Çok geniş bir mutfak kültürü var Selçuklu'nun içerisinde. Tabii ki imkanlar dahilinde, o dönemde olanlar dahilinde. Ve neredeyse bugünün gurmelik seviyesinde işe hakim olan uzman kişiler tarafından yapıldığını da söyleyebiliriz. Çok seçkin bir kültür. Ve bununla ilgili de güzel 3 tane tarifimiz var. Hatta sofra donatacağız. Önce bir tandır çorbası yapacağız. Arkasından bir tatlımız var. Falüze. Aslında bugünkü pelüzenin, yani Pelte'nin de benzeri bir tatlı. Ve bir de şerbetimiz var, sirkencübin. Bu da hayat uzatan şerbet dediği Mevlana'nın çok güzel bir şerbet. Çok da basit bir şerbet. Ben hemen anlatayım bu tarifleri.
Evet,
tandır çorbası kavurmayla yapılıyor. Aslında bir etli bir çorba gibi. 2 yemek kaşığı kavurma, 1 adet kuru soğan, yarım su bardağı nohut, bulgur ve fasulye, mercimek dahil. 3 su bardağı kemik suyu. Bunun için normal et suyu da kullanabiliriz. Ve 5 su bardağı da su, üzerine baharat, içinde
hemen
tuz.
Hemen girmek istiyorum araya. Şu paket kavurmalardan kullanabilir miyiz?
Kullanılabilir tabii ki. Tabii ki, tamam. Tabii ki. Her türlüsünü kullanabiliriz. Eğer kurbandan kalma dolapta varsa bozukta, onu da kullanabiliriz.
Evet.
Bulgur hariç mercimek, fasulye ve nohutu akşamdan ıslıyoruz. Bir gazını alalım diye. Tencereye kemik suyunu, ıslanmış bakliyatları, tuzu ve suyu ilave edip altını açıyoruz. Orta ateşte kaynayana kadar devam ediyor. Kaynamaya başlayınca ince ince kıydığımız soğanı ve kavurmayı Üzerine didercesine böyle ince ince böyle lime lime ederek ilave ediyoruz. Sonra bir saat kısık ateşte kapağı kapalı pişiriyoruz. Demlenerek pişiyor. Suyunu birazcık çekiyor gibi oluyor. Yani çok çekerse az bir su ilave edebiliriz üzerine. İhtiyaç dahilinde. Evet. Koyu seviyorsak biraz daha böyle çorbalı bir yemek, yani sulu bir yemek gibi de olabilir. Eğer suyunu çok seviyorum ya da sulu çorba olsun istiyorsak su ekleyerek bunu çoğaltabiliriz.
Evet.
Basit de bir çorba.
Bize kalmış.
Ama orijinalinde bu su 5 su bardağı yaklaşık işte 3 kase kadar çıkacaktır. 1 litre suyla yapıldığı için. Üzerindeki malzemelerle beraber 4 kişilik bir yemek çıkartabiliriz aslında bu menüyle. Bu malzemelerle birlikte. Silken cübin ise aslında çok enteresan. O dönem insanlar yemek aralarında çeşitli şerbetler içerek bunun hazmını kolaylaştırmak ve daha fazla yiyebilmek için böyle bir yöntem kullanırlarmış. Daha çok yiyebilmek için. Sirken cübinde hazmettirme özelliği olan, içinde sirkenin olduğu.
Sirkeden bir şerbet mi yapacağız?
Evet, sirkeli bir şerbet yapacağız. Baktığımız zaman nasıl olur sirkeden şerbet diyebilirsiniz. Ama Mevlana şöyle diyor. Balla sirke eşit ölçüde olmazsa sirken cübin güzel olmaz. Bu da bizim ömrümüzü uzatmaz der.
Yani, ömür uzatan bir özelliği var.
Evet, bir özelliği var. Çünkü hazmettiriyor. Aynı zamanda da sirke çok faydalı. Sadece içemediğimiz için bunu, sirkeyi, balla bunu bir şerbet haline getirmişler o dönemde. Ve çok basit bir menüsü var, reçetesi var. 5 su bardağı içme suyu, 5 tatlı kaşığı bal, 5 tatlı kaşığı üzüm sirkesi. Bu kadar.
Bu kadar.
Başka bir şey yapmıyoruz.
Başka sirke olmayacak ama üzüm
Yok,
sirkesi
üzüm sirkesiyle
olacak.
Yapılıyor. Aha. Elma sirkesi biraz daha buruk olacaktır yapılırsa, denenebilir. İyice karıştırmamız lazım. Cam bir sürahide homojen hale getireceğiz. Sirke ve bal isteğe bağlı olarak istenildiği kadar artırılabiliyor.
Ama ölçüsü eşit o ama. Aralıkta
içilemiyorsa eğer. Yani evet. İçemiyorsak, bana sirke tadı geldi ben bunu içemem diyorlarsa balı biraz fazlalaştırabilirler. Ya da bu bana hafif geldi ben daha da sirkeli içebilirim diyorlarsa sirkeyi arttırabilirler.
Anladım.
Ama yine o balı ve sirkeyi almakta fayda var.
Evet.
Bunu da yemeklerin yanında bir şerbet olarak ikram edebiliriz. Normal bir zamanda. Hele ama söylemesinler.
Ramazan da geliyor ki.
Yakında Ramazan da var ama söylemesinler, merak etsinler.
Evet, ne olduğunu.
Nasıl bir şey bu deyip merak
Peki,
etsinler.
Peki o sirkenin tadı alınmıyor mu? Ya da kokusu?
Yok, gitmiyor yani hissedilmiyor.
Tamam, tadını balla bastırıyor. Şey ama kokusu ne oluyor?
Bal da aynı keskinlikte olduğu için onun kokusunu da bir nötrlüyor.
Evet.
Daha tatlı, yumuşatıyor yani, öyle bir his, sadece üzüm sanki tadı geliyormuş gibi oluyor.
Evet.
Falyoza ise bizim aslında bugün yaptığımız, o çocuklara yaptığımız muhallebiye benzeyen bir şey. Ama bu kez pekmezle yapılıyor. Buğday nişastası ile yapıyoruz. 100 gram buğday nişastası, 200 gram pekmez, 3 su bardağı su ve 1 su bardağı ceviz içi. Nişastayla suyu karıştırıyoruz. Nişastanın topaklanmasına gayret ediyoruz. Topaklanmasın diye yani karıştırmamız gerekiyor. Pekmezi ve nişastalı suyu tencereye koyuyoruz. Altını açıyoruz. Pişmeye başlıyor. Koyu bir kıvama gelene kadar, yani bir pelte, İşte peluze dediğimiz aslında o falyoze. Ondan sonra altını kapatıyoruz. Tencerede biraz dinleniyor. Daha sonra servis tabaklarını alıp üzerine ceviz döküyoruz. Soğuduktan sonra da servis ediyoruz. Bu kadar basit.
Bu kadar basit. Yalnız bunların hepsi çok kalorili şeyler.
Ama o dönemde enerjiye ihtiyaç var çünkü.
Çok iyi besleniyorlarmış.
Tabii, çünkü tarlada çalışılıyor, dağda çalışılıyor.
Kilolular mıydı acaba o dönemde? Nasıllardı?
Yani figürlere baktığımızda hiç öyle gözükmüyor. Hepsi ince inceler. Figürler bununla ilgili işte Çinilerden görüyoruz, duvardan, yazıtlardan. Hiç öyle gözükmüyor.
Evet.
Zannetmiyorum öyle olduğunu. Çünkü sağlıklı olması için ellerinden geleni yapmışlar hep. Ki kalorisi yüksek ama bence
bir de
yakıyorlarmıştır.
Sirkeli şerbet
hazmettirmek.
Ömrü de uzatıyormuş ya. Acaba ne kadar yaşamışlar onu da merak etmedim değil aslında.
Ama o dönemde zaten ömür çok uzun değil. O dönemlerde ortalama yaşam işte 40 yaşlarında, 50 yaşlarında çok da fazla gitmiyor. Yaşam teknolojinin ya da tıbbın ilerlemesiyle beraberinde uzamaya başlıyor aslında.
Evet.
Zannetmiyorum ki çok da fazla uzatabildiğini şartlar dahilinde.
Ülkemizde 85 yaşın üzerine çıkarmayı başardık.
Başardık. Ama bu tabii ki sindirim ve içeriği temizlemek adına sirkenin içilebilmesi için yapılmış bir şey.
Evet.
Ömrü uzatmaktan kastı da aslında sağlığı, sıhhati korumak için yapılan bir şey.
Aslında çok önemli.
Çok
elbette.
Önemli.
Evet.
Hatta resimlerini sosyal medyada şu an Facebook sayfamızda da görebilirler.
Oradan da kaçırdılarsa tarifleri takip edebilirler. Yine oradan da
Hayatın Sesleri Facebook adresinden bakabilirler.
Baksınlar.
Neye benziyor acaba? Hani yapılınca neye benziyor? Çünkü daha önce görmemiş olabilirler.
Evet. Aslında ben de görebilirim. Bakalım nasıl görüntüler. Muhteşemdir herhalde her zamanki gibi ama hep söylüyoruz dinleyicilerimiz yapsınlar, paylaşsınlar. Evet, gerçekten Peluze. Muhteşem. Hem de bu renk mi oluyor?
Evet evet. Yani koyu renkli, koyu. Pekmezden kaynaklı.
Pekmezden.
Üzerinde ceviz oluyor.
Muhteşem.
Paluze olarak.
Evet, gerçekten çok güzel. Şerbetin rengi de çok hoş ve çok güzel
bal
görünüyor.
Bal ve sirke birleşince çok
Facebook
güzel oluyor.
Dinleyicilerimiz Facebook sayfamızdan bakabilirler. Çorbada muhteşem görünüyor zaten.
Ama tabii özel tabaklar, o dönemin tabakları ile Çinilerin içerisinde olması olayı daha böyle otantik hale getiriyor. Böyle evet. Güzel tabaklarda servis ederlerse zaten güzel bir sunumla o zaman daha anlamlı olacaktır.
Evet.
Yani sanki o dönemi yaşıyormuş gibi bir konseptle bu menüyü yapıp yerlerse, sunarlarsa çok daha güzel olacaktır.
Evet. Üçü yeter bile bence. Başka bir yeter şeye gerek de. Yok değil mi?
Bence de.
Kalori
çünkü
açısından.
Tabii ki çorba aslında bir yemek çorba diyoruz ama bayağı etli, bakliyatlı falan dolu dolu bir çorba. Evet. Tatlımızda içinde pekmezin olduğu, nişastanın olduğu, o da
eğer
tutucu.
Eğer çok istiyorlarsa geçen haftaki verdiğimiz zeytinyağlıdan yapabilirler.
Yapabilirler yani tabii ki.
Kuşkonmaz.
Kuşkonmazı yapabilirler. Hala zamanı devam etmekte. Ki zaten Facebook sayfamızda eski yaptıklarımız, tariflerimize de ulaşabilirler. Oradan istedikleri menüye, istedikleri yemeklerin tariflerine, resimlerine ulaşabilirler. Takip etsinler. Evet. Hayatın Sesleri adresinden.
Sen özellikle hangi mutfağı seviyorsun Özgür? Daha çok ne yapıyorsun işte Selçuklu yemekleri mi işte Osmanlı mutfağından mı yoksa
ben de
fast foodçu değilsindir
yok,
herhalde.
Yok değilim, fast food'dan bayağı uzağım hatta. Hı-hı. Nerede böyle ben aslında otantik ve çok da böyle bilinenleri değil de böyle unutulmuş tatları
seviyorsun.
Tekrar keşfedip onları tatmayı seviyorum. Hatta araştırıyorum sürekli bunlarla ilgili kitapları okuyorum işte internetten araştırmalar yapıyorum ya da ustalarımıza soruyorum onlardan işte feyiz almaya çalışıyorum. Hiç yapmadığımız, yemediğimiz yemekler, örnek veriyorum işte bunlar. Tadıldığı zaman bambaşka şeylere götürüyor insanı. Farklı hisler oluşturuyor. O döneme götürüyor. Sanki ben şu an o dönemdeymişim de, 1200'lü yıllardaymışım da, o dönemdeki insanların ne yediğini hissediyorum.
Evet.
O hissi yaratıyor. O yüzden bende farklı bir etkisi var. Farklı kültürlerin yemeklerini seviyorum. Onları araştırmayı. Yani dünyanın okyanusun öbür ucundaki insanlar acaba ne yiyorlar?
Peki benim diyebileceğin bir yemeğin var mı? Ben yaptım, adını ben koydum
var, diyebileceğim. Var, var. Benim aslında yaptığım hatta özgür kebabı dediğim bir kebabımız var. Etli bir yemeğimiz var. Bir gün,
bir
gün de onu yaparız.
Da paylaşalım dinleyicilerimizle.
Yaparız, onu da yapalım.
Evet, gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili
afiyet
Özgür
olsun.
Özgür Aksu'na haftaya yine birlikte olacağız. Haftaya yapacağımız tarifi şimdiden paylaşalım mı yoksa sürpriz mi olsun? Ne yapacağız?
Az önce konuştuk. Kavun çekirdeğinden bir şerbet vardı. Sübye'den bahsettik az önce. Belki yine unutulmuş tatlardan böyle çok bilinmeyen ya da farklı yörelerin farklı lezzetlerinden bir şeyler yaparız.
Evet, gerçekten biz misafirsever bir halkız. Öyle olunca tabii misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktan tabii hoşlanırız. Bir de böyle değişik tatlarla, lezzetlerle onları ağırlarsak muhteşem olur tabii ki.
Çok da lezzetli olur, çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Bence
kesinlikle.
O kültürümüzü yaşatalım bu
yaşatalım.
Konuda.
Yaşatalım, evet. O zaman haftaya başka tarifin de olacaktır mutlaka
tabii
ama
ki.
Kavun çekirdeğinden şerbeti de
öğreneceğiz.
Çünkü evet, kavun da çıkmaya başladı
artık. Yavaş yavaş mevsimine göre biz gitmeye çalışıyoruz.
Biz çekirdeklerini ayıralım mı?
Ayıralım.
Peki, haftaya görüşmek üzere. Teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavant'tı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.